Neyse adımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. ...15.04 Türkiye'de saatlerimiz ve hoş geldiniz diyoruz hayatın seslerine sevgili dinleyenlerimiz. İşte başladı birlikteliğimiz, 15.55'e dek sürecek her gün olduğu gibi. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz hayatın seslerine. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter hesaplarımızın adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Kaç hayatın var senin, aşk için harcanacak. Kaç hayalin var ki daha yaşamadan yasaklanacak. Saçların gözyaşlarından uzun, neyse ki gül bak mutsuzluğun gözlerine saklanacak. Yürek yürek aşka atsan yalnızlığın üstüne, tek başınasın bu hayatta, herkesin sonu meçhul. Ayrılıkla mı vurdun aşkı, bir veda sıkı göğsüne, kendini her gün öldür. Kim katil, kim maktul? Yürek yürek aşka atsan yalnızlığın üstüne, tek başınasın bu hayatta, herkesin sonu meçhul. Ayrılıkla mı vurdun aşkı, bir veda sıkı göğsüne,
kim maktul?
kim katil?
...15.09 Türkiye'de saatlerimiz sevgili Hayatın Sesleri dinleyenleri... ...Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi... ...kısa adı VEKAM, Ankara Rahmi Koç Müzesi işbirliğiyle Tarihi Dokumak, Bir Kentin Gizemi sergisi devam ediyor. İşte biz de sergiyle ilgili detaylı bilgileri almak üzere stüdyomuza iki konuk davet ettik. Biri VEKAM Proje ve Etkinlik Uzmanı Sayın Beril Kırcı, merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş
ve küratör Gözde Çerçioğlu Yücel, merhabalar, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, şimdi öncelikle çok ilginç ve çok farklı, güzel, özel bir sergi ama sergiye geçmeden önce VEKAM'ı birazcık dinleyicilerimizle tanıştıralım mı? Neler söyleyeceksiniz? Çünkü Ankara ve çevresinin kültürel mirasıyla ilgileniyor galiba daha çok, değil mi?
Evet, tabii ki memnuniyetle. VEKAM aslında 1994 yılından beri Ankara'da. Ankara'nın kültürel mirası, tarihi, sosyolojisi, ekonomisi pek çok disiplinlerde araştırmalar yapan ve yapılan araştırmaları destekleyen, aynı zamanda zengin kütüphanesi ve arşiv materyalleriyle de araştırmacılara hizmet sunan bir merkez. 2014 yılında Koç Üniversitesi bünyesine bağlanarak yine faaliyetlerimize devam ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz kapsamında sempozyumlar, sergiler, konferanslar gibi çeşitli bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. Belirttiğiniz gibi kültürel miras da bizim çalışma alanlarımızın içerisinde ve en son çalışmamız da kültürel mirasla ilgili Ankara için gerçekten çok değerli olan tiftik keçisi ve onun ipliğinden eğrilen sof kumaşıyla ilgili bir çalışma oldu ve bu çalışmayı da zaten sonucunda bir sergi haline dönüştürdük.
Evet, o sergiden söz edeceğiz ama sof üzerine sergi projesi kimin fikriydi?
Aslında bu proje fikri Profesör Filiz Yenişehirlioğlu'na ait. İlk onunla tanışmış oldum ben de sof kelimesiyle diyeyim. Çünkü çok gündelik hayatta kullandığımız bir sözcük değil sof. Evet. Dolayısıyla bunu da aslında biz insanlara yeniden hatırlatmak ve anlatmak istedik sergiyle. Sof ne demek diye sorulabilir. Ankara keçisinin tiftiğinden eğrilen, iplikle dokunan değerli bir kumaş türüdür sof. Ve sadece SOF, Samsun, Ordu, Fatsa diye telaffuz edebiliriz. Çünkü genelde yanlış söyleniyor. Soft diye söyleniyor.
Evet, evet.
Biz bu kumaşı anımsatmak üzere böyle bir sergi fikriyle yola çıktık.
Yola çıktınız. Peki Ankara keçisi ve SOF'un tarihçesinden kısaca söz edelim isterseniz.
Evet.
Ne zaman tükendi? Ne zamandan beri dokunmuyor?
Evet. Asıl itibariyle biz Ankara SOF'u ve Ankara keçisi hakkında Ankara'ya gelmiş olan yabancıların, gezginlerin anlatılarından bilgi ediniyoruz ve Osmanlı'daki arşiv belgelerinden. Bu belgelerde çokça sayıda, yani çokça kayıt mevcut bu konuyla ilgili. 16. yüzyılda popüler olan bir kumaş türü. Daha ziyade Avrupa'ya ihraç ediliyor. Özellikle Venedik'te biliniyor ve çok meşhur bir kumaş. Çünkü Ankara keçisi adı verilen cins sadece Anadolu'da ve en makbulü de Ankara'da yetişiyor. Keçinin ismini buradan, bu kentten alışı da tesadüf değildi. Dolayısıyla ancak keçi varlığını sürdürmesine rağmen 19. yüzyılın ortalarına kadar sadece Osmanlı tiftik tedarikçisiyken dünyada ve bu kumaşın yapıldığı tek yer, o 1800'lerin ortalarında Güney Afrika'ya giderek keçi, Ankara keçisi dünyaya yayılmaya başlıyor. Onun öncesinde çeşitli çabalar olsa da yetiştiremiyorlar Ankara keçisini, iklim ve coğrafi şartlar sebebiyle ve yasak. Uzunca bir müddet değil tiftiği, Ankara keçisini asla çıkaramıyorsunuz yurt dışına ama bu yasaklar tabii deliniyor Avrupalılar tarafından.
Evet.
Ama başarılı olamıyor. Sof kumaşı da, sof dokumacılığı Ankara'da çok yaygın. 19. yüzyıla geldiğimizde yavaş yavaş tezgahlar azalıyor ve bu dokumacılık, bu zengin tarih azalarak son buluyor ne yazık ki.
Evet, şimdi Ankara ile özdeşleşmiş ama günümüzde ne yazık ki üretimi yok. 19. yüzyılın sonlarına doğru bitmiş. Siz de bu amaçla böyle bir sergiyle yola çıktınız. Neler var peki sergide?
Aslında amaçlarımızdan biri de gerçekten bu konuyla ilgili farkındalığı arttırmaktı ve Ankara için bu kadar önemli olan bir konuyu da tekrar gündeme getirip projeler geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya da birazcık aslında ön ayak olmaktı. Hı hı. Sergimizde aslında ilkler var diyebiliriz, neler var dersek. Evet. Şöyle ki sergide teşhir edilen ürünlerin çoğu Kültür Bakanlığı'na bağlı müzelerden edinildi. Ve bu malzemeler aslında ilk kez görücüye çıkıyor. Daha önceden depolarda olan malzemeler. Dolayısıyla bu anlamda hakikaten ilkleri yaşatan bir sergi oldu.
Yer ne zaman yaygılı, başladı sergi?
12 Mayıs tarihinde başladı.
Bu yılın sonuna kadar?
16 Eylül'e kadar devam edecek sergi tarihi. Serginin içeriğinde yer yaygıları, ferenceler, çeşitli üretimler var.
Hepsi bunlar soft'tan yapılmış.
Evet, bunlar şöyle bir ilk daha var. Onu da söyleyeyim. bu ürünlerin gerçekten soft mu değil mi? Çünkü gerçekten çok zor bulunuyor artık. Bunun için analizler yaptırdık malzemeler üzerinde.
Kimler nasıl yaptı o analizleri?
Bir laboratuvar aracılığıyla yüksek taramalı elektron mikroskobu SEM adı verilen bir cihaz var. 1 milyon kat büyütebiliyor alınan bir numuneyi. Hı hı. Dolayısıyla biz tiftik olduğu varsayılan çeşitli eserler, özellikle Sadberk Hanım Müzesi'nden İstanbul'da bunları analize tabi tutuldu laboratuvar ortamında. Hı hı. Ve tiftik kullanıldı. Dolayısıyla Ankara Sofu ile uyumlu kumaşlar olduğu anlaşıldı. Neler var sorunuza geri dönecek olursak, Kültür Bakanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı Müzesi'nden Kanuni Sultanı Süleyman'a ait bir yer yaygısı var örneğin. Hmm. Şu an sergimizdeki en eski tarihli eser bu, 16. yüzyıla tarihleniyor. Velense adı verilen yer yaygıları Osmanlı'da kullanılıyor. Bunların güzel örnekleri de Topkapı Sarayı'nda mevcuttu. 2 adet mesela 4. Murat'a ait Ankara keçisi postu var. Bunlar tiftik örnekler. Belgelerde aslında Topkapı Sarayı'nın softta kullandığı ve Ankara'dan sipariş ettiği biliniyor. Ancak biz kaftana ya da ferace'ye ne yazık ki rastlayamadık Topkapı Müzesi koleksiyonunda. Bunun dışında Ankara Etnografya Müzesi'nden tekrar ilk kez üzerine yayınlar mevcuttu. Fakat ilk kez görücüye çıkan Ankara Sofu dokuma örnekleri mevcut. Sadberk Hanım Müzesi'nden giysiler, tiftik ve softan üretilmiş giysiler var. Ama bir de sergimizin yıldız parçası var. Ondan da bahsetmesek olmayacak. Sergi amacıyla Ankara tarihi çalışanların bildiği, aslında pek çok Ankaralı'nın da adını duyduğu diyelim, Ankara manzarası adı verilen bir tablo. Bu tablo Ankara'nın bilinen en eski tarihli yağlı boya eseri. Ve
kim tarafından yapılmış?
Ressamı belirsiz. Ancak Hollanda Rijksmuseum'da bulunuyor. Ve bir Avrupalı'nın yaptığı düşünülüyor eseri. Evet. Neden önemli bu eser? Çünkü dediğim gibi 18. yüzyıla tarihleniyor ve o yüzyılda Ankara'nın yağlı boya bir resmini biz bilmiyoruz henüz bu eserden başka. Ve müzeye intikal edişinden bu tarihe kadar depoda bulunuyordu Rijksmuseum'da. Sergi kapsamında
bu eseri getirdik. Kim buldu onu oradan acaba?
Şöyle aslında 70'lere kadar bu eser Halep manzarasını olarak biliniyor. Fakat geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz rahmetli Profesör Semavi Eyce bu tablonun Ankara'yı anlattığını ispat ediyor. Bu ispatı da eserin üzerinde görülen Ankara keçileri ve soft dokumacılığının çeşitli aşamaları üzerinden yapıyor. Çünkü esere dikkatli baktığınızda Ankara keçilerinin kırkıldığını, ticaretin gerçekleştiği mekanları, yapıtları ve bu aşamaları, dokumacılık, tiftiğin hazırlanması, ipliğin eğrilmesi ve satışı gibi aşamaları görebiliyorsunuz.
Peki müzeden almak kolay oldu mu tabloyu?
En zor aslında sergimizin en zor kısmı buydu diyebiliriz. Çünkü bir müze eseri, özellikle de 18. yüzyıla sahip tarihlenen bir eseri getirdiğinizde bir prosedür var. Başvuru prosedürü ve bir müze ortamında sergilemeniz gerekiyor. Rahmi Koç Müzesi bize mekan sağladı bu anlamda. Ona bir başvuru yapıyorsunuz. Isıdan neme, işte güvenliğinden çok çeşitli faktöre belirtmek zorundasınız. Müze sergimizi anlamlı buldu bu eserin sergilenebilmesi için. Çünkü aynı zamanda neden katkı sağlıyor bu eser, onu da ispat etmek durumundasınız.
Peki geri istiyor mu hediye mi etti?
Yok, geri gidecek.
Öyle mi?
Ödünç.
Keşke de
sanırım.
Evet.
Evet, ödünç.
Evet. Peki ne kadar zamanda hazırlandınız böyle bir sergiye?
uzun bir zaman diyebilirim. Gözde Hanım'ın da dediği gibi zaten sadece tablonun getirilmesi işlemleri neredeyse, değil mi?
Evet.
Bir sene uğraşıldı bir diyebilirim. Sene. Bir de bunun ön araştırması var. Tabii küratörlerimizden Gözde Hanım da Filiz Hanım'la birlikte, Filiz Yenişehirlioğlu ile birlikte.
İki küratörümüz.
Evet, iki küratörümüz. Hı-hı. Evet, biri Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu ve Doktor Gözde Yücel Çertoğlu. İkisinin çalışmalarıyla uzun sürede hazırlandı. Yaklaşık 2 yıl diyebiliriz
bir
herhalde.
1,5 yıla aşkın süre bir araştırma süreci oldu. Zaten müzelerden eser getirdiğinizde bunu belli bir müddet öncesinde yapmanız gerekiyor. Ama bir yandan da biz ondan da bahsetmek isterim. Yurt dışı müzelere yazdık uzunca bir süre. Çünkü biz bu kumaşın işte Fransa'da, İngiltere'de olduğunu ve orada meşhur olduğunu biliyoruz. 16. yüzyıldan itibaren. Oralarda örnek bulabileceğimizi düşündük. İşte Victoria and Albert Müzesi, Metropolitan Müzesi gibi. Yani çok çeşitli, Amerika'da, Rusya'da,
bir
yani yazmadığımız
geldi.
Yer kalmadı. Kumaşın bilinmediğini fark ettik biz. Hem yurt içinde unutulmuş ne yazık ki, hem de yurt dışında belgelerde olmasına karşın örneklerine müzelerde rastlayamıyorsunuz. Rastlarsanız da tiftik tabii belli bir müddet sonra dünyanın farklı yerlerinde de yetiştirilebildiği için kökenini tahmin etmek, bulmak zor. Bir de ikinci zorluk çıplak gözle bakıldığında ipeği andıran bir kumaş. Çünkü hareli, parlak, ince ve zarif bir kumaş. Dolayısıyla analizler yapmak gerekiyor. Eğer o tarihli bir eser bulmuş olsaydık o yolu da deneyecektik. Ancak Osmanlı tekstil koleksiyonu olan müzelerde çoğunlukla yünlü eserler var ama tiftik az bulunuyor.
Evet. Ankara keçisi ve tiftiğinden üretilen ne tür tasarımlar var sergide?
Modern üretimlerde.
Evet.
Gözde Hanım da dediği gibi sergimizde eski eserlerimiz var müzelerden aldığımız ama tabii bunun yanında modern üretimler de var. Modern üretimler arasında şallar var, çoraplar var dokunan, bunun yanında çanta, telefon kılıfları var. Başka nelerimiz var?
Evet.
Gözüm.
Yani şöyle, güncel üretimlerde dokuma ne yazık ki azalmış. 1960'larda Altın Yıldız firması örneğin işte bu şeyi geliştirmiş, takımlık elbise kumaşı dokurken. Şu anda daha çok örgü ürünler görüyoruz. Biz bu örgü ürünlerin de peşine düştük. Çünkü onlar da giderek azalıyor bu zanaatte.
Evet.
Ayaş'ta bu hem Ankara keçisi yetiştiriciliğini hem de tiftik örgü ürünler üretimini belgeledik. Kerime Sen Yücel'in yönetmenliğinde bir iki belgeselimiz var sergide.
TRT yönetmenlerinden. Evet.
Ve biri de Tosya'da dokumacılık sürüyor. O örneklerimize geri dönecek olursak hamam kesesi ve Tosya bel kuşakları dokunuyor. Yani dokumacılık hala Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürüyor. Bir de günümüzde bu soft dokumacılığını canlandırmaya yönelik 2000'lerde çeşitli projeler var. Onların da örneklerini görebilir ziyaretçiler. Farklı kumaşlar görecekler ve ne kadar farklı olduğunu geçmişte dokunan tiftikten örneklerle günümüzde dokunanlar arasında da mukayese yapma şansı da oluyor sergide.
Evet. Tarihi dokumak, bir kentin gizemi, sof başlıklı bir de kitapçık değil bu. Ne diyebiliriz?
Katalog.
Evet, içinde fotoğraflarla
makalelerin
de yer aldığı inanılmaz bir katalog gerçekten. Bu da çok uzun bir zaman almıştır değil mi?
Evet.
Yine sizin de imzanız var galiba.
Evet. Sergiyle birlikte biz böyle bir eser de ortaya koymak istedik. Hem serginin kataloğunu görebilecek okuyucular. Kitabın belli bir kısmı kataloğa ayrıldı. Çünkü dediğimiz gibi ilk defa bu kadar eser bütünleşik bir yaklaşımla bir araya getirildi. Öte yandan 11 yazı var. Bunun içinde çeşitli uzmanlardan sanat tarihi var. İşte iktisatçılardan görüşler var. Ankara keçisi, tiftik dokumacılığı, bu Ankara manzarası üzerine çeşitli değerlendirmeler ve makaleler görebilecekler serginin sunuş yazılarıyla birlikte.
Peki ilgi nasıl sergiye?
Oldukça iyi şu ana kadar.
Yoğun bir ilgi var. Tabii yani şu da çok önemli.
Özellikle Ankaralılar mı?
Özellikle Ankaralılar ama Ankara dışından da gelen çok ziyaretçi var. Çünkü gerçekten bu Ankara manzarası tablosu Türkiye'ye ilk kez geliyor. Dolayısıyla Wright Museum'da, depoda zaten teşhirde olmayan bir tablo. Biz eskiden çeşitli yerlerden duyardık. İşte Hollanda'ya gittim, tabloyu göremedim, işte depodaymış, bir depoya indim bir baktım diyenler de çok oldu ama özellikle tabloyu da görmek isteyen, orijinalini görmek isteyen izleyiciler de çok fazla ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da yoğun bir ilgi oluyor tabii ki.
Evet, elbette tabii ki çok emek verilerek ortaya çıkarılmış bir sergi. Dolayısıyla ilginin olması da haliyle mutlu ediyor. Mutlu ne ediyor. Güzel, ne mutlu sizlere. Eylül sonuna kadar Ankaralı ya da Ankara'ya yolu düşecek dinleyicilerimizin kaçırmaması gereken bir sergi. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz.
Programımıza konuk oldunuz. Bu detayları bizlerle, Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaştık. İçin sağ olun, var olun. Yeni projelerinizde yine görüşmek dileğiyle diyoruz.
Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, VEKAM Proje ve Etkinlik Uzmanı Sayın Beril Kırcı ve küratör Sayın Gözde Çüerçioğlu Yücel Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuklarıydı. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon konuğumuz var. Merhaba demek istiyoruz hemen kendisine. Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni Sayın Burcu Hızır telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Evet, bir projeniz var. E-Twinning projesi. Bize birazcık bu projeden söz eder misiniz lütfen? Nasıl bir projedir? Çünkü sizin koordinatörlüğünüzde gerçekleşen bir proje.
Evet. Bugüne kadar birçok projede yer aldım. Ama bu gerçekten gönlümün sultanı, çok güzel bir projeydi. Türkiye'nin birçok ilinden, 45 tane ilinden derlediğimiz öyküleri bir kitapta buluşturduk. Öğrenciler kendi şehirlerini tanıttılar. Aslında amacımız öykü yazmaktı ama öyküleri bir ortak paydada toplamak istedik. Herkes ilini tanıttı, memleketine sahip çıktı. Çok güzel bir proje oldu. Çok fazla kazanımımız oldu. Aslında biz hani Türkçe dersine yönelik kazanımlarla yola çıkmıştık ama inanın tahmin ettiğimizden çok daha fazla kazanımımız oldu.
Ne kadar zamanda ne kadar öykü geldi?
Birkaç ay içinde, 3 aylık bir süre içinde öyküleri topladık başvurduktan sonra. Benim aklıma böyle bir fikir geldiğinde sosyal medyada Türkçe öğretmenlerinin olduğu bir grupta duyuru yaptım. Arkadaşlar böyle bir fikrim var, katılmak ister misiniz, öğrencileriniz buna gönüllü olur mu diye. Gerçekten o kadar çok istekli oldular ki öğretmenlerimiz. Hepsinin hani seçmece olmasın diye, çünkü bütün illerimizi seviyoruz, hangisini seçeceğim, hepsi bizim ilimiz, 81 ilimiz de öyle. Öncelik sırasına koyduk. Aslında yine 81 ilin tamamını almak istemiştim ben. Ortaokul öğrencileri olduğu için öyküler kısa olur diye düşündüm. Hani bir kitapta toplarız diye düşündüm.
Hepsi ama, ortaokul öğrencisi mi öykü gönderenlerin?
Evet, aynen öyle. Hepsi ortaokul öğrencisi ama gerçekten usta birer kalem olmuşlar. Çok uzun, çok güzel, kaliteli, hacimli öyküler geldi. Böylelikle 81 ile kadar çıkamadık. Kitabımızın hacmi bayağı arttı. 45 ilde kaldık. Yani ben çok mutluyum. Çok güzel dönükler alıyoruz.
Ne güzel, ne mutlu. Gerçekten sizi kutluyoruz. Kaç öykü var bu kitapta? Öykü Öykü Türkiye'm kitabında.
45 öykümüz var. Her biri farklı bir ilden.
Hı hı. O zaman pek çok öykü geldi dediniz. İkinci bir kitap gelecek midir acaba?
Şöyle oldu. Bu kitabımız birinci baskıya çıktığı zaman bu 45 ile dağıttık kitapları. Başta hani bu kadar çok talep göreceğini beklemiyorduk. Kitabımızın ikinci baskısı çıktı. Şu anda üçüncü baskı da isteniyor. İkinci baskı da tükendi. Ama artık hani maddi imkanımız kısıtlı. Bir yerlerden de destek bekliyoruz. Belki sesimize duyan olur. Bunun çok fazla getirisi olduğu için öğretmen arkadaşlarla sürekli konuşuyoruz. Dediler ki Eylül'de tekrar başlayalım. Bu sefer öykü değil, başka bir tür olsun. Yine bütün Türkiye'nin sesleri bir araya gelsin. Güzel bir çalışma olsun istiyoruz. Yani amacımız var, evet.
Ne güzel, sizi kutluyoruz gerçekten. Peki nelerden söz etmişler öykülerde çocuklar? En çok ilginizi çeken neydi?
En çok ilgimi çeken şuydu. Sanırım bu yaş grubunun tamamı macera perest. Hep macera öyküleri yazmışlar. Çok da duygusallar. Ama benim en çok dikkatimi çeken şu oldu. Kitabımızda çok fazla erkek yazar yok. Sanırım kız çocuklarımız yazmaya daha meraklı. Sadece 3 tane erkek yazarımız var. Devamı kız yazarlarımızdan oluşuyor. Benim dikkatimi çeken buydu proje sürecinde.
Evet. Peki dilleri nasıl? Akıcılıkları nasıl? O anlamda bir Türkçe öğretmeni olarak neler buldunuz, neler gördünüz öykülerde? Çünkü özellikle gençlerimizin bu konuda çok okuyup çok güzel konuşmadıkları söyleniyor.
Evet, çok haklısınız. Gerçekten günlük hayatta biz bile öğretmen olarak konuşmamızı biraz bozabiliyoruz. Öğrenciler de öyle. Sanki çok düzgün konuştuklarında dalga geçireceklermiş gibi hissediyorlar. Ama yazarken öyle değiller. Tabii ki öğretmenlerimiz de yardım etti, rehber oldular, yol gösterdiler. Cümleleri yonttular beraber. Çok güzel akıcı bir dil var kitapta. Yani sadece çocukların okuyabileceği bir çocuk kitabı değil, birçok büyük okurdan da olumlu sonuçlar, dönükler aldım.
Evet, şehirlerinin en çok hangi yanlarını öne çıkarmışlar acaba?
Biz tarihi mekanlar olarak belirlemiştik. Genellikle tarihi mekanları, hani doğal güzelliklerinden ziyade tarihi mekanları ön plana çıkarmak istedik.
Ama o tarihi mekanlarda yaşanılan maceralar var anladığım kadarıyla.
Evet, evet. Aynen öyle. Gezi yazısından farklı olsun dedik. Biliyorsunuz gezi yazısında sadece mekan ön planda oluyor. Olaylar daha arka planda oluyor. Ama bizim o yaş grubu öğrencilerimiz gezi yazısına çok fazla ilgi göstermiyorlar. Çünkü olay yazmayı seviyorlar. Olay yaşamayı, macera yaşamayı seviyorlar. Biz de maceralarını ön plana çıkardık ama arkadan da hani işte bu macera şurada geçti diye bir merak unsuru oluşturduk. Yani sadece orayı anlatsan ki belki insan gidip orayı görmek istemeyecekti. Çünkü zaten bilgiler hani gezi yazısının içinde var. Orayı izliyormuş gibi bir hani yazı oluyor gezi yazısında ama bu öykülerde olayı yaşayan kişiyi bir gizem uyandırıyor. Okuyan insanlar da oraya gidip orayı görmek istiyorlar.
Ne güzel, sizi kutluyoruz. Gerçekten çok güzel ve çok önemli bir projeye imza atmışsınız. Çocukları bu anlamda yazmaya teşvik etmek gerçekten çok hoş. Onların da buna heveslenerek başlamaları çok sevindirici gerçekten. Sizi kutluyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Yeni projeler bekliyoruz. Hatta bu öykülerin ikinci safhası gelsin diyoruz Sayın Burcu Hızır.
Teşekkür ederim. Sizin öykünüz hiç okulda panoda yayınlanmış mıydı? Panoya asılmış mıydı? Yani ilkokulda, ortaokulda.
Evet, asılmıştı.
Hı-hı. Ne hissetmiştiniz?
Vallahi çok güzeldi herhalde. Yani çünkü benim okul hayatım biraz başarılıydı. Bu tür şeyleri çok yaşadığım için güzeldi yani.
Bakın sınıfın panosunda bile bir öğrencinin yazısının asılması onu çok mutlu ediyor. Ama hı-hı, biz bir öğrencinin sesini tüm Türkiye'ye duyurduk. Onun gözlerindeki o hani gülümsemeyi şu an hayal edebiliyor musunuz? Siz sadece panoya bir yazınız asıldı diye çok mutlu olmuştunuz eminim.
Elbette.
Gerçekten çok mutlular. Sadece öğrenciler değil, aileler çok mutlu. Mesela hani arkadaşlarla konuşuyoruz anılarımızı. Çiftçi bir baba mesela ayağında çamurlu çizmesiyle okula gelip ağlayarak öğretmenine teşekkür etmiş. Sevgi evlerinden bir öğrencimiz var. Belki hayatı boyunca bulamayacağı bir fırsatı yakalıyor ve kitaplığına adının da içinde olduğu bir kitabı koyuyor. Yalnız hani olumsuz anılarımız da var. Mesela Urfa'daki öğrencimiz mevsimlik işçiydi. LGS sınavına giremedi. Çünkü hani başka bir şehirde çalışmaya gittiler. Böyle olumsuz durumlar da var ama hani biz daha çok güzelliklerine bakıyoruz. Çok güzel kazanımlarımız oldu.
Ne güzel, bu kazanımların artarak devam etmesini diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Sizi yeniden konuk etmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz başkentten Sayın Burcu Hızır.
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
İyi günler. Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni Sayın Burcu Hızır telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Dünden Kalanlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Dünden Kalanlar köşemizde her zaman olduğu gibi. Merhabalar, hoş
merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, iki gün sonra neredeyse bayram.
Evet.
Cuma günü bayramın evet. birinci gününü kutlayacağız. Biz de dolayısıyla bayram kavramını alalım istedik evet. sizin seçtiğiniz doğrultuda. Şimdi eski Türklerde bayram evet. diyeceğiz.
Osmanlı'da konuştuk çünkü.
Osmanlı'yı daha konuşmuştuk önce, evet daha
birkaç
önce.
Birkaç kez konuştuk.
Peki ilk defa nerede, nasıl karşımıza çıkıyor acaba bayram kavramı tarihe baktığımızda?
Kaşgarlı Mahmut Divan Lügati Türk'te bahsediyor. Betrem diye bahsediyor. Ve şenlik yeri, şölen yeri, sevinilen, sevinçli olunan yer şekliyle Farsçadan, Farslardan duyduğunu söylüyor. Ama etimolojisine bakıldığında Farsçadan geçmediğini ve Türklerde, Türklere ait bir kavram olduğunu, yani Türkçe bir kavram olduğunu hı-hı. iddia edenler de var. Yani dolayısıyla köken olarak Farsçadan ve Türkçenin kendi öz kelimesi olduğu şeklinde iki görüş var. Ama şunu biliyoruz, yani dini inanışlar tabii ki etkili bunda. İslamiyet'e geçtikten sonra dini bayramlarımız, milli bayramlarımız var. Ama ondan öncesinde baktığımızda eski Türklerde de bu tür bayram ve festivallerin kutlandığını görüyoruz. Ve tabii ki bunlar da gene onların kendi inançları çerçevesinde şekilleniyor. Hı hı. Ve eski Türklerin inanışlarına baktığımızda tabii ki en önemli unsur, onların inançlarını şekillendiren en önemli unsur doğa. Hı hı. İçinde yaşadıkları doğa ve iklim. Dolayısıyla bayramlara baktığımızda da bayramların da bunlarla şekillendiğini görüyoruz. Daha çok gök tanrı inancının etkili olduğunu görüyoruz ve bir takım şimdi de yaptığımız kurban kesmek gibi ritüellerin o dönemde de gene bayramlarda, bayram adını verebileceğimiz hı hı. şölen tarzı kutlamalarda gerçekleştirildiğini görüyoruz.
Özellikle varmış ki o ritüeller arasında kurban kesmenin dışında, süslemelerin dışında.
Evet, onu söyleyeceğim. Yani dört farklı şeyi görüyoruz bayramlar için. Bir tanesi işte biraz önce bahsettiğimiz gibi çeşitli ritüeller. İkincisi giyim, süslenme ve süsleme. Yani hı hı. hem kendileri süsleniyorlar hem de süslüyorlar bulunulan yeri. Üçüncüsü hayatta rol oynayan bu hani süreçlerde, şölenlerde, bayramlarda rol oynayan çeşitli nesneler ve eğlence unsurları. Hı hı. Ritüellere baktığımızda daha çok işte bunların kurban kesmekle ilgili olduğunu görüyoruz. Ya da yağmur duası gibi bir takım ayinler hı hı. Olduğunu görüyoruz bu bayramlarda yapılanların. Özellikle atalara, göğe, yere, gök tanrıya ve kutsal ruhlara yönelik olarak bu tür ritüellerin yapıldığını görüyoruz. Tabii ki kurban kesilirken de at çok önemli. Hı hı. Orta Asya'da at, ikinci sırada da koyunun yer aldığını görüyoruz kurban törenlerinde. Hayat bu hani süreçte rol oynayan nesnelere baktığımızda da özellikle iki unsur gene burada da etkili oluyor. Gene at ve demir. Hı hı. Çünkü Nevruz'u da kutladığımız ya da Ergenekon'dan çıkış diye kutlanan hani birkaç farklı versiyonuyla çeşitli Türk kavimleri arasında kutlanan Ergenekon'dan çıkış aslına bakarsanız demirle tabii hı hı. özdeşleştiği için hani o destana baktığımızda Ergenekon destanına demirle özdeşleştiği için mesela bunun küçük bir versiyonu olarak bu bayramlarda ne yapılıyor? Evet. Ateşe demir atılıyor, küçük bir parça demir atılıyor ve o demir çekiçle örste dövülüyor. Hı hı. Ve hani pek çok kişi, kabilelerin pek çok üyesi aynı şeyi tekrarlıyorlar. Bunun aynı versiyonunun Oğuzlarda da devam ettiğini görüyoruz. Göktürkler bunu yapıyorlar. Aynı şekilde Oğuzlarda da bu geleneğin devam ettirildiğini görüyoruz mesela. Dolayısıyla bu at ve demir unsuru çok önemli. Tabii burada demiri eriten ve Ergenekon'dan çıkarak Orta Asya'ya yayılmalarını sağlayan unsurun ateş olduğunu, hani demiri erittiği evet. için ateş de çok önemli bir nesne olarak ele alacak olursak. Ama hani bir İran kültüründeki, Mecusilerdeki gibi bir tapınma nesnesi olarak değil de saygı duyulan bir nesne. Zaten hı hı. hani baktığımızda ateşe, havaya, çünkü gök tanrı, havaya ve iklim şartlarını belirliyor hava, suya, hani su kültü, ağaç kültü. Bunlar çok önemli zaten. Yani ateşe de bu şekilde saygı duyuyorlar. Çünkü demiri delmelerine ve Orta Asya'ya yayılmalarına neden oldu. Hani destan, tabii bu destan diyoruz ama tarihi gerçekliğe de dayanıyor. Hı hı. Yani Tabgaç hani baskınının bir sonucu olarak bir tarihi gerçeklikten de bahsediyoruz diğer taraftan. Dolayısıyla hani bu anlamda bir nesne olarak ateşi de önemsiyorlar ve bayramlarda, hatta Nevruz'da da görürüz bunu veya başka türden Orta Asya'da kutlanan bayramlarda görürüz. Ateşi tapınma nesnesi olarak değil de temizlenme ve arınma, yani bir şekilde kurtuluşu simgelediği için nesnesi olarak kullanırlar ve ateşin üzerinden geçmek veya ateşin çevresinde dolanmak kişinin ruhsal olarak arınmasına neden olduğu için mesela ateş üstünden atlanır Nevruzlarda. Yani temizlenmeyi ve arınmayı sağladığı için, yoksa bir tapınma nesnesi değil Türklerde. Evet. İran'daki gibi, yani İran Nevruzunda, çünkü öyle bir farklılık var. Eğlence unsurlarına baktığımızda özellikle zaten bayramın tarifinde şölen yeri, eğlence yeri, sevinç yeri diye tarif edildiği için aydınlatılmasına çok önem verildiğini görüyoruz. Ve bu bize şunu da gösteriyor. Yani ateşlerle tabii ki aydınlatıldığına göre o yerler, gecede kutlamalar devam ediyor. Yani gündüz ve gece o yerin, bayram yerinin aydınlık olması çok önemli. Diğer taraftan aynen bugün olduğu gibi taklarla, çiçeklerle kutlandığını ve hani süslendiğini görüyoruz o yerin. Ve özellikle Nevruz bayramı için söylüyorum bunu. Baharın en önemli müjdecilerinden bir tanesi karı delerek çıkan kardelen olduğu için kardelen çiçeklerinin mesela çok süslemelerde kullanıldığını görüyoruz.
Bir de mevsim itibariyle hep çiçeklerle süslenince baharı çağrıştırıyor.
Tabii çağrıştırıyor, o hissi veriyor. Bir de hakikaten insan görünce o alanı, böyle bir süslü alanı, o içine sevinç duygusu gerçekten gelir. Hani bugün bir bahçeye girdiğimizde
i̇şte
çiçeklerle görsek.
İşte bayramın anlamı eğlenme, gülme, sevinme, oradan geliyor galiba.
Evet. O hissi yaratmaya çalışıyorlar. Tabii kendileri de temizliklerine çok dikkat ediyorlar. Özellikle baktığımızda kırmızı rengin, sarı rengin çok kullanıldığını görüyoruz Türklerde. Yani bayram dolayısıyla ve bayram dışında da çok kullanıldığını görüyoruz. Ama bayram giysilerinde özellikle bu kırmızının kullanılmasına, sarının kullanılmasına önem verdiklerini görüyoruz renk olarak. Kımız içiliyor eğlence unsuru olarak. Hani en çok kımızın kullanıldığını görüyoruz. Yine özellikle vurgulamak lazım. Yarışma ve dayanışma. Yardımlaşma. Yani bu iki unsur çok önemli. Türk bayramlarında, Türk kültüründe, töresinde çok önemli. Yarışma neden önemli? Çünkü hani isim koyarken bile ne yapıyorlar? Bir üstünlük gösterecek, bir kahramanlık gösterecek. Dolayısıyla bir kahramanlık kültüne dayanıyor bu yarışma. Yani çok zor Orta Asya'da şartlar, iklim şartları. Gerçekten o doğayla mücadele, insanlarda bir mücadele kültürü oluşturuyor. Dolayısıyla doğaya karşı üstünlüğünü, işte ok yarışlarında, at binmede ya da çeşitli oyunlar sırasında, cirit gibi oyunlar sırasında göstermiş olan kişiye de gerçekten saygı duyuluyor. El üstünde tutuluyor bu kişiler. Dolayısıyla bu tür şölenlerin, bayramların en önemli ögelerinden bir tanesi yarışma. Ama yarışma hem bir taraftan evet rekabet gibi görünüyor ama hem üstün yetenekleri geliştirmek için bir fırsat sunuyor. Hem de aynı zamanda yarışırken insanlar bir araya da geliyor aslında. Nasıl şimdi futbol karşılaşmalarında falan biz bir araya geliyoruz. Bir birlik duygusu, bir takım oluşturma duygusu oluşuyor. Böyle bir birlik duygusunu da oluşturuyor. Zaten ikinci unsuru da, dayandığı ikinci unsuru da yardımlaşma. Birlik, beraberlik. Yani mesela biz bugün kadın erkek beraber çok fazla belki bu tür şenliklerde birlikte etkinlikler yapmıyoruz. Ama mesela birlikte ayak topu oynuyorlar. Ayak topu diyorlar, biz bugün futbol diyoruz. Ayak topu oynuyorlar ve özellikle kadınlar oynuyor mesela. Ya da mesela çeşitli yarışmalara mutlaka kadınlar da katılıyorlar. Eğlencelere kadınlar da. Yani hemen hemen toplumun bütün kesimleri birlikte hareket ediyor. Beraber o bayramı kutluyorlar. Fakat birlikte kutluyorlar ama Türklerde töre çok önemli. Mesela orun mevki dediğimiz bir unsur var. Yani kimin nerede oturacağı, hangi boyun, hangi kişinin nerede oturacağı da belirlidir bu tür törenlerde. Yani önemsenir bu mevki. Bir de ülüş. Bu da paylaşılacak. Yani o kesilen hayvanın etinin paylaşıldığında kime hangi parçası düşecek? kimin hangi hakkı alacağı bellidir ve buna riayet edilir.
Ya o üleşmekten da, mi geliyor?
Evet, paylaşmak. Yani paylaşılırken hangi boy nereye alacak, kim nereye alacak, hı-hı, bunlara mesela riayet edilir. Bunlar Türk türesi açısından çok önemli unsurlar. Dolayısıyla hani yardımlaşma ve yarışma kültürü çok önemli. Kahramanlık kültü dedik mesela. İşte bu yarışlar sırasında diyelim ki gerçekten üstünlük, hı-hı, sağladı ve öne çıktı birileri. Mesela o üstünlük sağlayan kişilere ya da savaşlarda üstünlük sağlayan kişilere kahramanlık destanları yazılır. Ve bu kahramanlık destanları kopuz eşliğinde şarkı gibi söylenirdi. Şarkılar da tabii gene kopuz çalmak, şarkı söylemek gene bu bayramların önemli eğlence unsurlarından bir tanesi. Ama özellikle bu kahramanlık destanları diyelim, hı hı, kopuz eşliğinde söyleniyor. Bir, o kişiyi onur etmek. Yani ne kadar iyi bir şey yaptığını bir taraftan onurlandırmak için, hı hı, onu desteklemek, bir taraftan da yeni kahramanların çıkabilmesi için, bak hani sana bir örnek alması için. Yani biz nasıl bugün bir takım kişileri örnek alsın istiyoruz ve onların hikayelerini anlatıyoruz, hayat hikayelerini, onun gibi bir şey aslında. Bir taraftan toplumun ilerlemesini sağlıyor aslında, birlik, beraberlik, dayanışma. Arka planında da bir taraftan böyle toplumun gelişmesini sağlayan, örnek insanların ortaya çıkmasını sağlayan bir kültür diyebiliriz buna.
Evet, aslında o döneme baktığımızda artarak geldiğini görüyoruz ama son zamanlarda da yine yoksullaştığını.
Evet,
bu tür gelenek ve görenek.
Yani şöyle, tabii İslam dinine geçişten sonra dini inanışlar değiştiği için, hı-hı, hani göktar mesela, biraz önce bahsettiğim gibi, yani herhangi bir nesneye tapmamışlardı. Hep gök tanrı, evet, inancı olmuştur. Zaten İslamiyet'e geçişi kolaylaştıran unsur diye bahsedilir hep. Dolayısıyla inançlar açısından evet, belki dini bayramlarımız değişmiş olabilir. Ancak hala hani mesela Türklerde siyasi istikrar olarak baktığımızda çok devlet yıkılıp yeni devlet kurulmuş. Ama Türk töresi olarak baktığımızda hemen hemen her devlette, hatta bugün bile mesela Gagavuzya'ya gidin. Gagavuzya'da gene yağmur duaları, belli ritüeller, hı hı, aynı şekilde yapılmaktadır. Mesela Hristiyan olmalarına rağmen Gagavuz Türkleri neredeyse bizim dualarımıza benzer dualar etmektedirler. Yani Türkçe dualar, evet, ediyorlar Hristiyan olmalarına rağmen ve bizim dualarımıza çok benziyor. Dolayısıyla Türk töresi anlamında hani Türk toplumunu ayakta tutan, Türkleri ayakta tutan en önemli şey bence töre. Çünkü hani devletler yıkılmış ama o töre hiç yıkılmamış. Hala da devam ediyoruz. Mesela bizde ölü kültü, atalar kültü çok önemlidir diyoruz. Bayramda mesela mutlaka mezar ziyareti, hı hı, yapılır. O zaman da yapılıyordu. Mesela mağaraya, o Ergenekon çıkış dedik ya, işte o mağaraya mesela gidilip orada ataların ruhuna kurban kesiliyordu mesela. O atalar kültü pek çok farklı kavimde benzer şekilde devam etmiştir mesela. Ölülerin, hı hı, ruhuna kurban kesmek, onları ziyarete gitmek, onları onurlandırmak. Biz de şimdi bunu bir anlamda mezar ziyaretleriyle yapıyoruz. Ya da mesela biraz önce bahsettik, doğanın içerisinde olmak, orayı şenlik yerine çevirmek. Bir de hani bitmeden en son onu da söyleyeyim, şenlik kültürümüz var, potlaç dediğimiz. Hı hı. Yani büyük bir ziyafet oluşturmak ve o ziyafeti yağmalatmak gelen ziyafete gelen davetlilere. Yani istediğini alıp yiyip gitmesi.
Evet.
Yani aslına bakarsanız çok zengin bir bayram kültürümüz var eskisinde de ve bir kısım hareketleri de devam ettiriyoruz.
Evet. Yine bu bayramda öyle olması dileğiyle diyelim,
evet, herkesin bayramını kutlayalım şimdiden.
Teşekkür edelim. Bayram öncesi son programımız, sevgili Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikteyiz. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haber haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.